Ayrım 17.
İş seçmeye hakları yoktu. Bir yerden bir yere gitme, silah taşıma hakları yoktu. Çiftçiler gibi serftiler. Ama toprak serfi değil, makine ve emek serfiydi bunlar. Olağanüstü gereksinimler baş gösterdiğinde söz gelimi kanal, tünel, metro, kanalizasyon ve benzeri gibi inşaatlar yapmak gerektiğinde işçi mahallelerine baskınlar yapılır, büyük bir esirler ordusu gibi toparlanan işçiler inşaat alanlarına sevk edilirlerdi. Şu yaşadığımız günlerde böyle bir işçi ordusu Ardis kentinin inşasında çalıştırılıyor ve orada yaşantıları aile yaşamına olanak bırakmayan insanlık onuru dinlemez koşullar içinde geçiyordu. Şaka değil, bu sefil işçi mahallelerinde oligarşinin öylesine korktuğu kükreyen uçurum canavarı yaşamakta. Ancak bu canavarı meydana getiren oligarşinin ta kendisi. Gene şu sıralarda yapımı tamamlandığında Ardis kentini geride bırakacağı söylenen Asgard kentinin temel kazma işlerinde çalıştırılmak üzere işçi toplanacağı söylentileri dolaşıyor. Biz devrimciler o büyük işi yapmaya varız ama insanların sefil serfler olarak çalıştırılmasına karşıyız. O masal kentinin duvarları, kuleleri türkülerimizle yükselecek. Bu güzellik içinde inilti ve homurtu yerine müzik ve kahkaha sesleri duyulacaktır. Ernest bir an önce sığınaktan çıkmak, hızla olgunlaşmakta olan Chicago komününde başarısızlığa uğrayan birinci ihtilal hazırlıklarına katılmak istiyordu. Bununla birlikte son derece sabırlı olduğundan onu başka bir adam yapmak amacıyla Illinois'tan gelmiş olan Hadley, büyük acı veren işini yürütürken, yani Ernest'i kesip biçerken, kafası proletaryanın örgütlenmesi ve uçurum halkının eğitilmesi üzerine büyük planlar oluşturmakla meşguldü. Tabii bütün bunlar birinci ihtilalin başarısızlığa uğraması halinde yapılması planlanan işlerdi. 1917 Şubat'ına kadar sığınaktan çıkmadık. Her şey hazır olunca yeryüzüne çıktık ve hemen çalışmaya başladık. Demir Ökçe'nin düzeni içinde ajan provokatör olarak yerlerimizi almıştık. Ben Ernest'in kardeşi olarak tanıtıldım. Oligarşi içindeki yetkili yoldaşlarımız bizim yerimizi hazırladı. Gerekli belgeleri düzenlediler. Geçmişimiz üzerine yeteri kadar bilgi de hazırdı. Oligarşinin içinde görev almış yoldaşlarımızın yardımıyla bu işi kolay hallettik. Gizli polis örgütünün o karanlık dünyasında insanların kimliği üzerine yeterli çalışma yapamıyorlardı. Ajanlar hayalet gibi gidip geliyor, emirlere uyuyor, görevlerini yapıyor, ipuçlarını değerlendiriyor ve çalışmalarının sonuçlarını genellikle daha önce hiç görmedikleri üstlerine ya da ilk kez gördükleri ve bir daha hiç göremeyecekleri ajanlara veriyorlardı. 22. Bölüm Chicago Komünü. Ajan provokatör olarak çok seyahat etmenin yanı sıra işimiz nedeniyle de proletaryayla, yoldaşlarımızla yani devrimcilerle sık sık karşı karşıya geliyorduk. Dolayısıyla aynı zamanda iki kampta birden bulunuyor, görünüşte Demir Ökçe'ye hizmet ediyor ve gizlice bütün gücümüzle dava uğruna mücadeleye giriyorduk. Oligarşinin gizli örgütlerinin çoğuna girmiştik. Silkeleme ve yeniden örgütlemelere rağmen içinde yuvalandığımız gizli örgütler bize söküp temizlemeyi başaramıyorlardı. Birinci ihtilali Ernest planladı. Saptanan tarih 1918 yılı baharının başlangıcında bir gündü. 1917 yılı yüzünde daha hazırlıklarımız bitmemişti. Yapacak çok iş vardı ve ihtilalin yapılacağı tarih değişmezdi. Böyle hazırlıksız durumda başarısızlığa uğranılacağı meydandaydı. Yapacağımız baskın, hazırladığımız komplo öyle basit değildi. Ayrıca daha olgunlaşmamış hareketler başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdu. Demir Ökçe bu durumu anladı ve planlarını ona göre hazırladı. İlk darbemizi oligarşinin sinir sistemine indirmek istiyorduk. Oligarşi genel grev korkusuyla ürperiyordu ve telsiz istasyonları kurarak bunların başına kiralık askerleri geçirmiş, böylece olabilecek bir telgrafçı grevine karşı önlem almıştı. Ama biz bu önlemleri de hesaba katmıştık. Sinyal verilince her sığınaktan, ülkenin her yanından, kentlerden, kasabalardan, kulübelerden fedakar yoldaşlar fırlayarak telsiz istasyonlarını havaya uçuracaklardı. Böylece daha ilk darbede Demir Ökçe yere serilecek, eli ayağı bağlı kıskıvrak kalacaktı. Bir yandan telsiz istasyonları yok edilirken, bir yandan da ve de aynı anda başka bir grup köprüleri, tünelleri uçuracak ve demiryolu şebekesini felce uğratacaktı. Gene başka bir grup sinyal verilince kiralık askerler ordusunun subaylarını ve kıdemli polisleri ve önemli mevkilerdeki pek yetenekli oligarşi mensuplarını yakalayacaktı. Böylece düşmanın liderleri yerel çarpışma alanlarından çekilmiş olacaktı. Sinyal verilince birçok şey aynı zamanda yapılacaktı. Demir Ökçe'nin düşündüğünden çok daha güçlü olan Kanadalı ve Meksikalı yurtseverler bizim taktiklerimizi uygulayacaklardı. Gene bazı yoldaşlar, erkekler başka işlerde görevlendirildiği için yalnız kadın yoldaşlar, gizli basım evlerimizde bekleyecek ve yayınlarımızı hızla yurdun dört bir yanına ulaştırma işini yürüteceklerdi. Demir Ökçe'nin yüksek mevkilerinde çalışmakta olanlarımız, bulundukları yerlerde karışıklık ve anarşi meydana getireceklerdi. Kiralık askerler arasına binlerce yoldaşımız ustaca sızmıştı. Onların görevi savaş araçlarını bozmak ve silah depolarını havaya uçurmaktı. Kiralık askerlerin ve işçi kastlarının yaşadığı o özel kent ve bölgelerde de aynı tahrip programı uygulanacaktı. Kısacası ani, heybetli ve öldürücü bir darbe indirilecekti. Felce uğramış oligarşi daha kendine gelmeden sonunun geldiğini öğrenecekti. Korkunç günler yaşanacak ve birçok kişi ölecek demekti bu. Ama hiçbir devrimci böyle şeyden sakınmaz. Uçurum insanlarını, örgütlenmemiş halkı da saflarımıza katılacak. Bunları efendilerinin saray ve kentlerine salacaktık. Can ve mal kaybı umrumuzda değildi. Uçurum canavarı gürlesin, polis ve kiralıklar gebersindi. Karşımızdaki güçlerin birbirini yok etmesi demekti bu bir bakıma. Bu arada biz rahat rahat işimizi görecek, toplum mekanizmasının yönetimini ele geçirecektik. Planımız buydu ve bu planın her bir ayrıntısı büyük bir gizlilik içinde ancak vakit saat geldiğinde görev alacak arkadaşlara bildirilecekti. Bu önemli bir noktaydı. Hazırladığımız komplonun yayılmaması, duyulmaması gerekiyordu. Ama bu tehlike baş göstermedi. Çünkü iş oraya varamadı. Demir Ökçe ajan şebekesi kanalıyla ihtilal kokusunu almış ve bize kanlı derslerinden birini daha vermeye hazırlanıyordu. Bu dersi vermek için Chicago öteden beri kan kenti olan ve adına yeniden hak kazanacak olan Chicago, bütün kentlerin içinde en olgunlaşmış olanıydı. Devrimci ruh güçlüydü. Kapitalizm günlerinde işçilerin kolayca unutmayacağı ve hoş göremeyeceği birçok grev katliamı olmuştu. Kentin emek kasları bile devrimci fikirlere yatkındı. Önceki grevlerde unutulmayacak kadar çok kafa kırılmıştı. Koşulların değişmesinde ve yaşamlarının az çok düzeltilmesine rağmen işçinin patrona karşı kini sönmemişti. Bu ruh kiralık askerleri bile etkilemişti ve bunlardan üç bölük hemen bize katılmaya hazırdı. Chicago, emek sermaye çatışkısının en koyu olduğu bir kent ola gelmiştir. Sokak çarpışmalarının yapıldığı, yabanıl katliamların günlük olaylardan olduğu, sınıf bilincine sahip bir kapitalist örgütün ve sınıf bilincine sahip işçi örgütlerinin bulunduğu bir kenttir. Burada eskiden öğretmenler sendikalaşmış, duvarcılar ve odun taşıyıcıları ile birleşerek Amerikan İşçi Federasyonu'na bağlanmışlardır. Bu Chicago, başarısızlığın tohumunu içinde taşıyan birinci ihtilalin merkezi olmuştur. Demir Ökçe'nin aldığı önlem birer birer önümüze çıkıyordu. Çok akıllıca hazırlanmış bir plandı onların savunma planı. Emek kasları da dahil olmak üzere bütün ülke halkına baskı yapmaya başladılar. Anlaşmalar bozuldu. Verilen sözler geri alındı ve küçük suçlar büyük cezalara çarptırıldı. Uçurum insanları neden ve nereden geldiği belirsiz işkencelere hedef oluyorlardı. Aslında Demir Ökçe uçurum canavarını kükretmek için çalışıyordu. Buna paralel olarak Chicago'da aldığı önlemlerde şaşılacak derecede dikkatsizlik göze çarpıyordu. Elde kalan kiralık askerlere uygulanan disiplin gevşetilmiş, birçok askeri birlik ülkenin çeşitli yerlerine dağıtılmıştı. Bu programın uygulanması uzun sürmedi. Birkaç hafta yetti. Biz devrimciler olaylar ve durum hakkında sadece soyut bilgiler alabiliyorduk. Bizi yeni kararlara götürecek kesinlikle haberlerden yoksunduk. Her şeyi devrimin doğal gelişmesi diye kabul ediyor, özenli ve dikkatle çalışmamız gerektiğine inanıyorduk. Bütün bunların gizlice ve sinsice Demir Ökçe'nin en yüksek çevreleri tarafından hazırlandığı aklımızdan, hayalimizden geçmiyordu. Karşı komplo ustaca hazırlanmış ve başarıyla uygulanmıştı. Hemen Chicago'ya gitme emrini aldığımda New York'taydım. Bana bu emri veren oligarşiye mensup biriydi. Adını bilmiyordum. Yüzünü görmemiştim gerçi ama konuşma biçiminden bunu anlamıştım. Sözlerden komplo hazırlığımızın öğrenildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı, bu hareketimizin düşmanın işine yarayacak biçimde geliştirileceği anlaşılıyordu. Patlama için gerekli barut hazır bekliyordu ve Demir Ökçe'nin ajanları beni de aralarına alıp fitili ateşleyecekti. Bir oligarşi mensubunun keskin bakışları altında bile soğukkanlılığımı koruyabildiğim için koltuklarım kabarıyordu ama yüreğim küt küt atıyordu. Nasıl oldu da boynuna atılıp gebertmedim adamı şaşıyorum şimdi. O gittikten sonra zamanı hesapladım. Trene binmeden bir bölge lideriyle görüşmek için sadece birkaç saniyem vardı. İzlenmemeye dikkat ederek ilk yardım hastanesine koştum. Şansım varmış. Hastanenin baş cerrahı yoldaş Galvin oradaydı. Ona büyük haberimi fısıldarken durdurdu beni. "Biliyorum," dedi. İrlandalı gözleri parlıyordu. "Neden geldiğini biliyorum. 15 dakika önce aldım haberi ve yaydım. Burada yoldaşların galeyana gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Chicago'yu feda etmek zorundayız ama yalnız Chicago'yu." "Chicago'yu haber salabildin mi?" diye sordum. Başını ikiye salladı, hayır anlamında. "Telgraf bağlantısı yok. Chicago hatları kesik. Bir cehennem olacak orası." Bir an durdu, yumruklarını sıktı. Sonra birden patladı. "Ah, orada olsaydım." "Olayı önleyebiliriz," dedim. "Trene bir şey yapmazlarsa vaktinde yetişirim oraya. Ya da belki başka bir yoldaşı gönderebiliriz." "Merkez komitesi bu kez uykuda yakalandı," dedi. Çaresizlik içinde başımı salladım. "Ama çok gizliydi," dedim. "Yalnızca bölge liderleri biliyordu planı bugüne kadar. Hem karanlıkta el yordamıyla yürütüyorduk. Yakalanmamak elimizde değildi. Ernest burada olsaydı, belki Chicago'dadır şimdi. Belki bir şey olmaz." Galvin başını iki yana salladı. "Son aldığım habere göre Boston ya da New Haven'a gönderilmiş. Düşman ajanları epey uğraştırmış olmalılar onu. Ama sığınakta arka üstü yatmaktan iyidir bu durum sanırım." Yanından ayrılmak üzere döndüm. Galvin koluma yapıştı. "Sıkı dur," dedi. "Birinci ihtilali yitirirsek ne çıkar? İkinci ihtilali hazırlarız. Hem o vakit daha iyi hazırlanırız. Aldığımız dersi değerlendiririz. Sana iyi şanslar. Seni bir daha görür müyüm bilmem. Orada bir cehennem olacak. Ama o cehennemde bulunmak için yaşamımın 10 yılını verirdim." 20. yüzyıl New York'tan akşam saat 6'da kalktı. Ertesi sabah 7'de Chicago'ya varması gerekiyordu. Ama gece vakit kaybetti. Başka bir trenin arkasındaydık. Benim bulunduğum vagonda yoldaş Hartman da vardı. O da benim gibi Demir Ökçe'nin örgütüne sızmış bir gizli ajandı. Arkamızdan gelen trenden o haberdar etti beni. Bu bizim trenimizin tıpatıp aynıydı ama içinde hiç yolcu yoktu. 20. yüzyıla yapılabilecek bir suikast karşısında bu boş trenin hedef alınması amacıyla arkamızdan salıverilmişti. Ona bakarsanız bizim trende de bir avuç yolcu var yoktu. Trende önemli kişiler olsa gerek, dedi Hartman. Arkada özel bir vagon gördüm. Ara istasyonlarından ilkinde durduğumuzda karanlık iyice çökmüştü. Temiz hava almak ve görebileceğim kadarını görmek, anlamak üzere indim. Özel vagonun pencerelerinde tanıdık 3 kişinin yüzünü gördüm. Hartman haklıydı. Bu adamlardan biri General Elterdorf'tu. Öteki ikisi oligarşinin gizli örgütünün beyinlerinden Mason ve Vanderbolt'tu. Sakin, mehtaplı bir geceydi. Yatağımda bir o yana bir bu yana döndüm durdum. Gözüme uyku girmiyordu. Sabahın 5'inde yataktan kalktım, giyindim. Tren görevlilerinden birine trenin kaç saat geciktiğini sordum. 2 saat," dedi. Kadın bir melezdi, yüzü sarkıktı. Gözlerinin altı mosmordu. Gözlerse korkuyla çukurlarından fırlamış haldeydi. "Neniz var?" diye sordum. "Bir şey yok bayan. Pek uyuyamadım, ondan olacak," yanıtını verdi. Daha yakından baktım kadına. Parolalardan birini söyleyerek yokladım. "Tamam, bizdendi bu kadın." Kendimi tanıttım. "Chicago'da korkunç olaylar olacak," dedi. "Önümüzde boş bir tren gidiyor. Gecikmemize neden olan o ve askeri Katarlar." "Askeri Katarlar mı?" diye sordum. Başını salladı. "Demir yolları bu trenlerle dolu. Gece kaç tanesini geçtik? Hepsi de Chicago'ya gidiyorlar. Gezmeye gidecek değiller ya." Durdu, sonra özür diler bir sesle. "Kocam Chicago'da," dedi. "O da bizdendir. Kiralık askerler arasında çalışıyor. Korkuyorum." "Zavallıcık, kocası o bize katılan 3 birlikten birindeydi." Kahvaltıyı Harton'la birlikte yaptık. Yemek için zorluyordum kendimi. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı ve tren uğursuz bir şimşek gibi başlayan yeni bir günde ilerliyordu. Zenci garsonlar korkunç bir şeyin olacağını ve giderek yaklaştığını biliyorlardı. Onlar da ezici bir baskı altındaydı. O güler yüzlü ya da hep gülmek zorunda olan zenciden eser yoktu. Akılları da başlarında değildi. İstenen yiyecekleri sık sık unutuyorlar, vagonun sonunda birbirlerine heyecanlı sözler fısıldıyorlardı. Hartman durumdan umutsuzdu. "Ne yapabiliriz?" diye sordu. Bu 20. kez aynı soruyu yineleyiş ve çaresizlik içinde omuzlarını kısışıydı. Pencereden dışarıyı gösterdi. "Görüyorsun ya, her şey hazır." "Kentin 30-40 mil dışında bunlardan bir yığının sıra sıra dizildiğinden emin olabilirsin." Yanımızdaki demiryolu hattı üzerindeki asker vagonlarını gösteriyordu. Askerler yere inmiş, yaktıkları ateşte kahvaltılarını hazırlıyorlardı. Bizim tren hızla yanlarından geçtiğinde meraklı gözlerle öyle baktılar. Chicago'ya girdiğimizde hiçbir olağanüstü durum sezmedik. Varoşlarda sabah gazeteleri trene geldi. Gazetelerde bir şey yoktu ama usta okurların hazırlanan planı görmemeleri mümkün değildi. Sıradan okuyucunun anlamaması için özel bir dil kullanılmıştı verilen haberlerde. Demir Ökçe'nin becerikli parmağı her sütunda kendini gösteriyordu. İyice silahlanmamış olduklarını üstü kapalı anlatmaya çalışıyorlardı. Kesin bir şey söylemiyorlardı elbet. Okurun bu üstü kapalı anlatımdan anlam çıkarması tasarlanmıştı. Çok ustaca hazırlanmıştı yazılar. 27 Ekim gününün sabah gazeteleri roman sanatının iyi bir örneğiydi. Yerel haberlere yer verilmemişti. Bu da başlı başına bir oyundu. Chicago'yu esrarlı bir perde arkasında gizlemek istemişlerdi. Ortalama Chicago okuruna oligarşinin yerel haberleri vermeye cesareti olmadığı anlatılıyordu. Halkı yanlış kanılara sevk edecek haberler de boldu elbet. Ülkenin her yanında ayaklanmalar olduğunu, bu olaylar karşısında gerekli tedbirler alınacağını esnek ifadelerle anlatıyorlardı. Birkaç telsiz istasyonunun havaya uçurulduğunu, kundakçıları bulana ödüller verileceğini yazıyordu. Uçurulan telsiz istasyonu yoktu elbet. Devrimcilerin başının altından çıktığı ileri sürülen bir yığın olay daha sıralandı. Amaçları Chicago'daki yoldaşlara ihtilalin başlamakta olduğu izlenimini bırakmak ve onları telaşa düşürmekti. İşin iç yüzünü bilmeyenler bütün ülkenin çatlamaya başlayan ihtilalin kıvamında olduğunu sanacaklardı. Kaliforniya'da kiralık askerlerin isyanının çok ciddi bir durum yarattığı da verilen haberler arasındaydı. Bu yüzden altı alayın dağılmış olduğunu ve bu alay mensuplarının aileleriyle birlikte kendi kentlerinden alınıp işçi mahallelerine sürüldüğü söyleniyordu. Oysa Kaliforniya kiralıkları onların en sadık uşaklarıydı. Ama dünya ile ilişiği kesilen Chicago halkı bunu nereden bilecekti? New York'ta işçi kastlarının da katıldığı bir ayaklanma olduğu haberini veren birliklerin durumuna hakim olduğunu belirten bir telgraftan söz ediliyordu. Oligarşi basın kanalıyla yaptığı çalışmayı başka binlerce alanda da uygulamış bulunuyordu. Bunları sonradan öğrendik. Yaptıkları ustaca hilelerden biri devrimcilerin kulağına gideceğinden emin oldukları seçme haberleri, gizli örgütlerinin gizli telgraflarıymış gibi oradan oraya telliyorlardı. Demir Ökçe'nin artık bize gereksinimi olmasa gerek dedi Hartman. Okuduğu gazeteyi elinden bırakırken. Tren gara giriyordu. Bizi buraya boşuna gönderdiler. Planları düşündüklerinden daha iyi işlemiş. Kıyametin kopması, cehennemin alev alması yakındır. Trenden inerken döndü, Katar'ı gözden geçirdi. Doğru tahmin etmişim dedi. Gazeteler trene yüklenince arkadaki özel vagonu ayırdılar. Hartman umutsuz bir karamsarlık içindeydi. Onu neşelendirmeye çalıştım. Beni duymazlıktan geldi ve ansızın sesini alçaltarak acele acele konuşmaya başladı. Platformda yürüyorduk. İlkin anlayamadım ne demek istediğini. İyice emin değildim diyordu. Bu yüzden kimseye bir şey söylemedim. Haftalardır bunun üzerinde çalışıyorum ama kesin bir sonuç elde edemedim. Knowlton'dan sakın. Ondan kuşkulanıyorum. Saklanan yoldaşlarınız çoğunun sırrını biliyor. Yüz yoldaşımızın yaşamı onun ellerinde. Onun bir hain olduğunu sanıyorum. Bu benim kanım elbet. Ama son zamanlarda değiştiğini fark ettim. Bizi onun ihbar etmiş olması mümkün. Bizi satacak bu adam. Hemen hemen eminim diyebilirim. Kuşkularımı kimseye açıklamak adetim değil ama nedense Chicago'dan diri çıkacağımı sanmıyorum. Gözünü Knowlton'dan ayırma. Onu yokla, gerçeği öğren. Başka bir bilgim yok. Bu sadece bir sezgi ve bugüne kadar en küçük bir ipucu yakalamış değilim. Bu sırada garın kapısına gelmiştik, kaldırıma çıkıyorduk. Unutma dedi gene Hartman, içtenlikle. Gözünü Knowlton'dan ayırma. Hartman yanılmıyordu. Daha bir ay geçmeden ihanetini canıyla ödedi Knowlton. Milwaukee'deki yoldaşları onu resmen idama mahkum etmişlerdi. Sokaklarda büyük bir sessizlik vardı. Hayra alamet bir sessizlik değildi bu. Chicago ölüydü. Caddeler bomboştu. Hiçbir taşıt yoktu. Taksi bile yoktu. Tramvaylar bile işlemiyordu. Yalnız ara sıra kaldırımlarda hızlı adımlarla yürüyen insanlar görünüyordu. Acele ve kararlı yürüyorlardı. Ama gene de hareketlerinde garip bir çekingenlik vardı. Sanki ayakları altındaki kaldırımın batacağını ya da havaya uçacağını, binaların üzerlerine çökeceğini sanıyorlardı. Birkaç sokak çocuğu da göze çarpıyordu. Bunların gözleri harikulade, heyecanlı olayları bekleyen serüven meraklısı gözlerdi. Güneyden bir yerden bir patlama sesi duyuldu. Tek bir patlama. Sonra yine sessizlik çöktü. Serüven düşkünü sokak çocukları geyik yavruları gibi sese kulak kesildiler ve beklediler. Bütün binaların kapıları kapalıydı. Dükkanların kepenkleri inikti. Ama gereğinden fazla polis ve bekçi vardı ve ara sıra kiralık askerlerin polis arabaları hızla geçiyordu. Hartman'la birlikte sözüm ona bağlı olduğumuz oligarşi örgütüne vardığımızı bildirmemeye karar verdik. Bu hareketimizin bundan sonra olacak olaylar nedeniyle zaten hoş görüleceğini biliyorduk. Ama bu bomboş sokaklarda elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapmadan da duramazdık. Ernest neredeydi? Tasalanmaya başlamıştım. İşçi kasları ve kiralık askerlerin bulunduğu bölgelerde ne olup bitiyordu? Halkın yaşadığı mahallelerde neler oluyordu? Bu sorularına yanıt verirmişçesine uzaklardan boğuk insan çığlıkları duyuldu. Gürültüleri patlama sesleri, patlama seslerini gene çığlıklar izledi. Bize katılan kiralık askerlerin evlerini uçuruyorlar dedi Hartman. Caddede karşıya geçerken mezbahaların bulunduğu yönde büyük bir duman bulutu gördük. Vardığımız her köşe başından böyle duman bulutları görmeye devam ettik. Dumanlar batı yakası önünde göklere yükseliyordu. Kiralık askerler mahallesinin üzerinde havaya asılı büyük bir balon gördük. Ansızın alevler içinde yere inmeye başladı balon. Hiçbir değerlendirme yapacak durumda değildik. Balonu patlatan bizim yoldaşlar mıydı yoksa düşman mı bilmiyorduk. Büyük bir kazan suyun fokurdamasına benzer bir ses geldi kulaklarımıza. Ses uzaklardan geliyordu. Hartman bunun makinalı tüfek sesi olduğunu söyledi. Sessizlik içinde yürümeye devam ediyorduk. Bizim bulunduğumuz yerde bir şey yoktu. Polisler yürüyor, polis arabaları geçip duruyordu. Bir de 5-6 itfaiye arabası görmüştük. Bunların bir yangın yerinden döndüğü anlaşılıyordu. Otomobili bir subay itfaiyecilere bağırarak bir şey soruyordu. İtfaiyecinin yanıtını duyduk yalnız. Su yok, ana boruları patlatmışlar diyordu. Su borularını patlatmışız diye haykırdı Hartman. Sevinç içindeydi. Soyutlanmış, vakitsiz bir hareket içinde bunu başarabiliyorsak, tam olgunlaşmış bir ihtilalde neler yapabileceğimizi düşün bir. Soruyu soran subayın arabası hareket etti. Ansızın kulakları sağır eden bir gürültü duyuldu. Araba içindekiyle birlikte havaya fırlayarak bir enkaz yığını halinde yere yığıldı. Hartman sevinçten deli oluyordu. Başarı, büyük başarı diye fısıldayıp duruyordu durmadan. Proletarya bugün dersini alıyor ama kendisi de iyi bir ders veriyor düşmana. Polisler olay yerine doğru koşmaya başladılar. Bir devriye arabası geldi. Beni sorarsanız sersemlemiş durumdaydım. Öyle ansızın olmuştu ki olay nasıl olmuştu bilmiyordum. Gözümü otomobilden ayırmıştım oysa. Öylesine sersemlemiştik ki polisin yanımıza geldiğini ve silahını Hartman'a doğrulttuğunu bile görmemiştim. Hartman soğukkanlı bir tavırla parolayı verdi. Kararsız bir tabancanın yavaş yavaş aşağı indiğini gördüm. Polis bir şeyler homurdandı, öfkelenmişti. Gizli örgütün tümüne sövüyordu. Polis gizli örgütün hep ayaklarına dolaştığından yakınırken, Hartman'da gizli örgüt üyesi olanın yapay gururuyla polisin beceriksizliğinden yakınıyordu.